Ayrım 15. 29 Ağustos 1526 Balat. Babası odaya girdiğinde Soli sedirin kenarına ilişmiş dua ediyordu. Ne kadar güzel bir gelin olmuş benim akıllı kızım. Moşe eğilip yanağından öptü onu. Peki ama bu gözyaşları neden? Kızın solgun ve ince yüzünü çenesinin ucundan tutup yukarı kaldırdı. Sevgiyle baktıktan sonra cebinden çıkardığı mendille kemikli ve uzun burnunu sildi. Soli gülümsedi. Annemi düşünüyorum dedi yavaşça. Moşe irkildi ve sanki bunu birinin duymasından korkuyormuş gibi telaşla sağına soluna bakındı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Korkma baba dedi Soli. Bunun Rachel'le bir ilgisi yok. Zaten annemi düşünmeye çalıştığımda hep gözümün önüne o geliyor. Annemi hatırlamıyorum bile. Rachel'in beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Ona bir nankörlük etmek değil amacım. Yalnızca düşündüm. Moşe, Soli'nin gözyaşlarını eliyle sildi, yanağını okşadı parmak uçlarıyla. Annen gibi sen de çok iyi kalplisin. Dilerim çok mutlu olursun kızım. Layık olduğun gibi mutlu ol. Baba kız bir süre hiç konuşmadan birbirine sarılarak oturdu. Dışarıdan gelen müzik ve kahkaha seslerinin arasından Esther'inki yükseliyordu. Benim hiç acelem yok. En iyisini alacağım, en yakışıklısını, en zenginini ve en gencini, ihtiyar kocayı ne yapayım? Soli içini çekti. Moşe, onu hoş görmelisin Soli dedi. Sen evlenip gittiğin için üzülüyor ve biraz da kıskanıyor. Duvağının ucuyla oynayan kız omuzlarını silkti. Damat Mordohai Çiprut, gelin Soli'den oldukça yaşlıydı. Herhalde 35'ini çoktan geçmişti. Sakalında az da olsa beyazlar vardı. Fazla yakışıklı da sayılmazdı ama son derece nazik bir insandı. Üstelik saray doktorlarının en ileri gelenlerindendi. Kendini işine verdiği için bir türlü sıra evlenmeye gelmemişti. Dayısı salvo aracılığıyla tanımıştı nahmiyaslarla. Soli'yi görür görmez vurulduğunu söylenemezdi ama zaten Moşe'nin büyük kızı öyle çarpıcı bir güzelliği olanlardan değildi. Tam tersine silik görüntülüydü. Zaten gün geçtikçe daha da bir çekici, daha bir hoş olan kız kardeşi güzeller güzeli Esther ya da daha sık söylendiği gibi Kiraze'nin yanında nasıl öne çıkabilirdi? Esther doğduğundan beri başroldeydi. Ne isterse elde edebilen cinstendi. Soli'nin küçük kardeşi ve aynı zamanda bu uğurda elinden geleni esirgemeyenlerdendi. Doktor Mordohai eve birkaç kez gidip geldikten sonra Soli'nin sohbetinden çok hoşlanır olmuştu. Kız genç yaşına rağmen çok bilgiliydi. Okumadığı kitap kalmamıştı. Bütün gününü çocukluğundan beri babasının matbaasında kağıtlarla, kitaplarla geçiren, birbirinden de başka bir şey beklenmezdi zaten. Üstelik alçak gönüllüydü, şirindi, güler yüzlüydü. Mordohai çekinerek açmıştı evlilik konusunu Moşe'ye. Reddedilebileceğinin farkındaydı. Oysa işler tahmin ettiği gibi olmamıştı. Ne Moşe, ne Rachel, ne de Soli bu teklife ters bir tepki göstermişti. Hatta sevinmişlerdi bile. Rachel, kızlarının saraya yakın bir çevreye gelin gitmesinin çok iyi olacağını söylemişti. Moşe de aynı düşüncedeydi. Hem adam hassas ve içine kapanık Soli'nin değerini bilecek, onu hoş tutacak gerçek bir beyefendiydi. Karar hemen iletilmişti doktor Salvo aracılığıyla. Evet, tek kızdan öfkelenen ve hatta neredeyse sinir krizi geçiren Esther olmuştu. Günlerce bağırıp durmuştu evin içinde avaz avaz bağırarak. Bir moruk o bir moruk, aptalsın sen Soli. ablasını delice kıskanmıştı ama bunun nedenini ablasını çok sevmesi mi yoksa damadın böyle varlıklı ve önemli bir doktor olması mı olduğunu hiç kimse anlayamamıştı. Yine de sonuç değişmemişti. Ester'in çıkardığı bir yığın huzursuzluğa rağmen 2 aydan kısa bir sürede bütün hazırlıklar tamamlanıp düğün günü kararlaştırılmıştı. Az sonra nikah kıyılacaktı. Baba kız el ele dışarı çıkmaya hazırlanırken içeri Rachel girdi. Yüzü mutluluktan pırıl pırıldı. Hiç konuşmadan gelip sıkıca sarıldı Soli'ye. Heyecandan titriyordu. Dışarıda gençler iyiden iyiye düğün havasına girmişti. Neşeli gülüşler, şarkılar, sofraya taşınan yemek tabaklarının tıkırdısına karışıyordu. Ester'in sesi tekrar yükseldi. "Ay ben mi? Allah korusun beni böyle biriyle evlenmekten. Ben en gencini alacağım, en zenginini." Haremi Hümayun. "Neylan, söyle dede, bana bir bardak daha buzlu vişne şarabı getirsinler." derken Hürrem iyice gerilmiş karnını sıkıntıyla ovalıyordu. Sarı saçları tepesindeki küçük topuzdan lülelerle omuzlarına dökülen iri mavi gözlü genç kız elindeki işi önündeki geniş pirinç tepsiye bırakıp hemen kapıya doğru seyirtti. Hanımının isteğini yerine getirmek için Neylan, evet artık onun adı buydu, Lülian, kendi bile alışmıştı böyle çağrılmaya. Tam 4 yıldır buradaydı. Haremi Hümayun'da. Sultan Süleyman'ın gözdesi Hürrem'in hizmetinde. Az sonra elinde gümüş bir sürahiyle döndü içeri. Hürrem'in ve onun yanı başında oturan sultanın kız kardeşi. Genç sadrazam İbrahim Paşa'nın karısı Hatice Sultan'ın bardaklarını doldurdu ve tekrar gergefini eline alıp kenara çekildi. "Bu sıcaklarda çekilmiyor gebelik," dedi Hürrem. "Neyse ki az kaldı. Sultan dönmeden kurtulurum inşallah." "İnşallah kurtulursun. Hayırlısıyla. İster misin bu defa kız olsun Selim'e kardeş?" Hürrem hafiften sinirlenerek yan yan baktı Hatice Sultan'a. "Kız mı? Allah yazdıysa bozsun. Daha kıza çok var. Saltanata tek şehzade yetmez, bilmez misin?" "Evladın kızı oğlanı mı olur? Sağlıklı olsun yeter. Belki senin için de öyledir Hatice Sultan. Sana yetebilir ama bana yetmez. Önce 3 oğlan isterim. Sonra Allah'ın izniyle gelir. Nasılsa kız çocukta." "Bana şehzade gerek. Hanım sultandan bol ne var?" Kendi sözlerinden hoşnut bir kahkaha attı. Hatice bunları duymamış ya da duyup da aldırmamış gibi sakince şerbetini içiyordu. "Haklısın," dedi. "Bol çocuk iyidir, hele de oğlanlar. Ama yine de ilk göz ağrısı başka oluyor değil mi?" Selim iyiden iyiye ayaklanmış, konuşmaya bile başlamış. "Maşallah, pek toraman. Allah uzun ömürler versin, tıpkı ağabeyi Mustafa'nın küçüklüğü." "Mustafa da pek akıllı, pek yaman. Belli babasının şanını yürütecek." Hürrem'in yüzündeki kahkaha dönüvermiş gibiydi. Mustafa adını duyunca Süleyman'ın kendisinden önceki gözdesinden olan oğlundan her söz edildiğinde nevri dönüyordu. O kadınlardan olan diğer 3 çocuk neyse ki hastalanıp ölmüştü ama bu hala yaşıyordu. Ve üstelik babasının ve vezirlerin, özellikle de Hatice'nin kocası İbrahim'in göz bebeğiydi. Hürrem buna dayanamıyordu. Gerçi bir oldu bittiyle Mustafa'yı ve annesini saraydan uzaklaştırmayı başarabilmişti ama yine de en büyük oğlan çocuğu olduğu için tahtın gelecekteki sahibi olarak o görünüyordu hala. Bir kahkaha daha attı. Ama bu kez sinirli tınılar vardı sesinde. "Aman Hatice Hanım," dedi. "Gün ola devran döne. Kim öle kim kala. Tahtın sahibi belli mi olur?" Neylan'a döndü. "Bir bardak daha doldur şu şerbetten. İçim yanıyor." Hatice'nin laf altında kalmaya niyeti yoktu. "Taht sahibi hep bellidir Hürrem," dedi. "Osmanlı kanından gelen ve ona en layık olan Mustafa gibi. Gözleri Hürrem'in ateş gibi parlayan gözleriyle karşılaştı ve daha yavaş bir sesle devam etti sözlerine. Selim gibi doğacak, şehzade gibi. Beyazıt dedi Hürrem. İnşallah oğlan olursa adı Beyazıt olacak. Şaşar da kız olursa Mihrimah. Ben öyle istiyorum. Sultanım da öyle istiyor. O zaten beni hiç kırmaz. Doğrusu bunu nasıl yaptığını merak ediyorum Hürrem. Gerçekten de senin üstüne gül koklamadı ağabeyim. Bir dediğini iki etmiyor. Ben ki sultan soyundanım ve İbrahim'in nikahlı karısıyım. Üstelik de henüz taze gelinim. Düğünümüz dillere destan olmuştur. Ben bunu beceremiyorum. Sen de mutlak şeytan tüyü var. Sen başkasın herkesten. O aklın, şirinliğin, güler yüzün. Hürrem bu sözlerdeki övgüyle maskelenmiş iğnelemeyi anlamakta zorlanmayacak zekadaydı. Ama bozuntuya vermedi, yine bir kahkaha attı. İlahi Hatice Sultan dedi. Ne var bunda anlamayacak? Nikah da güzel, güzellik gibidir. Hemen bozulabilir. Üstelik bir sivilce bile yeter. Ama akılla emzirilen beraberliğin hakkından güzeller ordusu gelmez. Hepsi nikahlı olsa bile. Ağabeyin beni yalnız kara gözlerim için sevmiyor. Üstelik ben senin gibi soylu bir aileden de gelmiyorum. Babam yoksul bir papazdı. Akşamları sofraya bir ekmeği zorlukla koyan bir papaz. Karnımız doymadan yatardık her gece. Yine de aklın her şeyin sahibi olabileceğini öğrendik. Senin söylediğin nikah aklın önünde duramaz. Hürrem'in ağzı bunları söylüyordu ama o övündüğü aklı biraz karışmıştı. Üstelik sinirlenmişti de. Nikah madem önemliydi, o zaman Süleyman da bunu yapacaktı. Hem de Macaristan'dan döner dönmez, hele de bir karşı çıksındı. Hatice'yi sıkıntı basmıştı, yüzünü buruşturarak yanağını kaşıdı ama Hürrem dedi, her kız düğün istemez mi? Hürrem bu soruya cevap vermedi. Onun yerine dönüp Neylan'a sordu. Ne dersin, sen ister misin bir düğün? Kız başını işinden kaldırdı, yanakları alov olmuştu. Lülelerini elinin tersiyle oynattı. Bilmem ki dedi, Allah kısmet ettiyse. Hürrem meşhur kahkahalarından birini daha patlattı. Allah kısmet ettiyse, etmişmiş etmiştir, merak etme, hiç merak etme. Kız kızara bozara önüne baktı. Gelin olmak, bunu hayal edebiliyordu ama hayallerindeki damat ulaşılamayacak kadar uzaklardaydı. Çok uzaklarda. Hatice Sultan bardağının dibindeki şerbeti kafasına dikti ve ben artık kalkayım dedi. Eğer onlar dönmeden sancılanırsan mutlaka haberim olsun. Sen ağabeyimden bize emanetsin. Hürrem yerinden doğruldu. Zaten şurada İstanbul'da kaç kişiyiz? Tabii ki seni haberdar ederiz Hatice Sultan. Herkes Macaristan'da, herkes. Neylan da ayaklanmıştı. Burak Paşa da öyle değil mi diye sordu. Hürrem karnını tutarak yine bir kahkaha attı. Bizim kızın gönlü öyle zengin ki, gönlünün sahibini paşa bile yaptı. Dur hele Neylan, Burak Reis henüz paşa olmadı. Paşalık parmak gibi bolca dağıtılmıyor. Hatice Sultan kapıdan çıkarken Neylan'ın saçını okşadı. Demek gönlün ondadır dedi. Hayırlısıyla bir gelsinler, açarız konuyu İbrahim Paşa'ya. Düğünün bizden. Hürrem haremin dar koridorlarına açılan kapının önünde görümcesini uğurlarken hala kıkır kıkır gülüyordu. Demek paşa, demek paşa diye. Neylan'ın sırtına şöyle bir vurdu. İlahi kız, gönlün çok zenginmiş. Ama ne derler bilirsin. Allah herkesin gönlüne göre verirmiş. Mohaç. 75 bin kişilik Alman, Çek, İtalyan, Leh ve İspanyol zırhlısı şövalyesiyle desteklenmiş 150 bin kişilik Macar ordusuyla 300 bin kişilik Osmanlı ordusu Mohaç Ovası'nda karşılaştığında gölgeler çoktan uzamaya başlamıştı. Ağustos böcekleri az sonra patlayacak savaştan habersiz her zamanki şarkılarını söylüyorlardı. Her iki tarafın atları sinirli hareketlerle orada arada bir kişneyerek toprağı eşeliyordu. Burnundan soluyan askerlerin tümü gergin bir bekleyiş içindeydi. Sultan Süleyman bembeyaz bir atın üzerinde, sırtında metal zırhı, başında tepesi tüylü padişah kavuğu, elinde pırıl pırıl parlayan kalkanı, belinde kabzası zümrütlerle donanmış eğri palası, onlarca hilalli yıldızlı sırma işlerle süslü yeşil, kırmızı bayrağın ve tuğun altında, ordularının tam ortasında kımıldamadan duruyordu. Bismillahirrahmanirrahim dedi dişlerinin arasında. Onun bu mırıltılı besmelesiyle birlikte yeniçeriler Allahu Ekber, Allahu Ekber bağırışlarıyla ileri atıldılar ve birbirlerine zincirlerle bağlanmış, dövüşe talimli olmalarıyla tüm Avrupa'da nam salmış atlı Macar savaşçılarıyla kıyasıya dövüşmeye başladılar ovanın ortalarında. Pala, kılıç, kalkan şakırtıları, okların keskin hışımlı ıslıkları bir anda Ağustos böceklerinin vızıltılarını bastırıvermiş ya da susmuştu bütün böcekler. İnsanların doğaya aykırı bu akıl almaz kıyıcılığı karşısında. Yarım saat geçmeden ortalık bir kan gölüne dönmüştü. Tek bir darbeyle koparılmış kelleler at nallarının arasında yuvarlanıyor, sırtından ya da karnından vurularak can çekişenler inilti ve çığlıklarla bağırıyordu. İlk darbeyle ölenler şanslı sayılırdı. Gözü çıkanlar, kolu parçalanlar vardı. Hala pala, kılıç sallayanların arasında. Osmanlılar gider ayak geri çekilmeye başlamışlardı. Macarlar vahşi sevinç naraları atarak onların üzerine gidiyordu. Bu kez savaşı kesinlikle kazanacaklardı. Bunu anlamışlardı. Yeniçeri adım adım Sultan Süleyman'ın atının olduğu yere, Osmanlı ordusunun kalbine doğru kaçıyordu. İyice yaklaşmışlardı oraya. Macar Lajos'un askerleri zafer sarhoşluğuna kapılmıştı. İçlerinden Mark Zalya adlı bir komutan sultanın beyaz atını görünce avazı çıktığı kadar bağırdı. İsa adına yemin ediyorum. Yemin ediyorum bu adamı ya kendi ellerimle öldüreceğim ya da esir alacağım. Zincirleyip pazarlarda dolaştıracağım bu sultan bozuntusunu. Ve sırtındaki sadağından çıkardığı okları yağmur gibi yağdırmaya başladı Süleyman'ın üzerine. Kalkana çarpan oklar takırtılarla yere düşüyordu. Sultan sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi kımıldamadan duruyordu atının üzerinde. Ama çılgın Macar'ın oklarının ardı arkası gelmiyordu. Yüce İsa adına diyerek yayına yerleştirdiği yeni bir oku daha fırlatmaya hazırlanıyordu ki birden ucunda kırmızı püskül olan bir ok hızla adamın gırtlağına saplandı. Mark Zali can havliyle iki eliyle birden oka yapıştı. Ağzından oluk gibi kan boşalıyordu. Gözleri yerinden uğramıştı. Öne doğru kaykıldı atının üzerinde, sonra boş bir çuval gibi yuvarlandı yere. Arkadan gelen askerler hala çırpınan bedeninin üzerinden sanki onu hiç fark etmeden geçip gittiler. Süleyman yan gözle okun sahibine baktı. Bu Burak'tı. Osmanlı ordusu geri çekilirken bir taraftan da iki yana doğru bir hilal gibi açılıyordu. Macar ordusu savaşı kazandığını düşünüyordu. Az sonra bitireceklerdi Müslümanların işini ama onların hiç aklına gelmeyen bir şey oluyordu. Yeniçerilerin oluşturduğu hilalin uçları birbirine kavuşmak üzereydi arkalarında. Akıncılar ve Bosna Beyi Hüsrev'in deli kuvvetleri çemberlemişti Lajos'un askerlerini. Durum onların düşündüklerinin tersine bir gelişme içindeydi. Kuşatılmıştı Macarlar, tuzağa düşmüşlerdi. Bu tuzağı anladıklarında ise iş işten geçmişti. Birden Süleyman atını döndürüp birkaç metre geriye gitti ve tam 300 top o anda atışa başladı. Bu yoğun saldırı altında bir saat içinde adeta eriyip gitti paniğe kapılan Macar ordusu. Güneş battığında ve ortalık aysız gecenin karanlığına büründüğünde bataklıktan yükselen kurbağa seslerine karışan iniltiler olmasa hiç kimse burada az önce binlerce insanın öldüğünü anlayamazdı. Henüz 24 yaşındaki kral da bunların arasındaydı. Osmanlı ordusu Macarları 2 saat içinde ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Sultan Süleyman otağına çekilmiş vezirleri ve komutanlarıyla durum değerlendirmesi yapıyordu. Rumeli askerlerinin başında olan Sadrazam İbrahim'e övgü üstüne övgü yağdırıyordu. Bu övgü yağmurundan Anadolu askerlerinin komutanı Behram Paşa da nasibini aldı. Her iki paşa da umduklarından çok fazlasıyla ödüllendirildiler. Alışılmamış bu savaş planını hazırlayarak kolaylıkla ve kısa zamanda kesin bir zafer kazanılmasını sağlayan Semendire Bey'i Yahya, Paşazade Bali Bey'i ise sultan yere göğe koyamıyordu. Onun sözlerini mahcup bir şekilde dinleyen Bali Bey, "Allah sizden razı olsun sultanım, siz olmasanız bunların hiçbiri olmazdı," dedi. "Sayenizde Macar bugün burada bataklığa gömüldü. Yarın bu dinin başına gelecek olan da budur. Tabii eğer karşı koyacak olan kaldıysa." Akıncı güçleri beylerinden Burak ileri atıldı. "Ben dün gidip kontrol ettim. Şehir neredeyse tamamen boş. Hiçbir Hristiyan gavuru görünmüyor ortalıkta. Yalnız Yahudiler var, hatta onların başkanı Salomon oğlu Yasef. Kalenin anahtarlarını hazır etmiş bize teslim için. Yeniçerinin gelmesini bekliyorlar. Tek istedikleri bir an önce Osmanlı toprağına gönderilmeleridir." "Sağ olasın Burak Paşa," dedi Süleyman gülümseyerek. "Onları hemen derleyip toplayacağız ve Tuna gemilerine koyup güvenlik içinde Selanik ya da İstanbul'a yollayacağız. Bunun böyle bileler altı parmak paşa." Altı parmak Burak, sultanın kendisine paşa diye hitap etmesinin şaşkınlığı içindeydi. Öylece kala kalmıştı. Süleyman tekrar güldü. "Seni Seged'in ve çevresinin fethine tayin ediyorum paşa. Canını esirgemeden canımıza kast edeni halledişin gözümüzden kaçmamıştır. Zaten nicedir izler dururuz senin gözüpekliliğini, cengaverliğini. Hayırlı olsun paşalığın." Burak Paşa eğilip sultanın eteğini öptü ve başına götürdü 3 kez. "Allah sizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin, nice uzun ömürler ihsan eylesin." 12 Nisan 1529 Galata. Soli ve Mordahay, Çiprut'un evleri alışılmış Yahudi mahallelerinden birinde değildi. Haliç'in öbür yakasında Rumların, Cenevizlilerin ve Venediklilerin oturduğu Galata'daki taş duvarlı, geniş teraslı evlerden birini satın almışlardı. Bunun tek nedeni yalnız Doktor Çiprut'un denizi çok sevmesinden kaynaklanmıyordu. Gerçi yoğun çalışmalarından fırsat buldukça oturup Marmara'yı, Boğaz'ı seyretmeye bayılıyordu terastan. Ama asıl neden Avrupalı meslektaşlarıyla daha yakın bir ilişki içinde olabilmekti. O ne tam bir Osmanlı ne de tam bir Yahudiydi. Gerçi kökleri anlamında diğerlerinden bir eksiği yoktu. Barsenola'dan Venedik'e, oradan da İstanbul'a göç etmiş bir sefarat ailesinin çocuğuydu. İbadet ve adetlerini ihmal ettiği asla söylenemezdi. Hatta bunlara uymakta çok titizdi. Başkalarınınkine de büyük bir saygı ile yaklaşırdı. Dışarıdan bakıldığında dininin gereklerini tam olarak yerine getiren biriydi. Yine de kendini bir Yahudi olarak değil, bir doktor olarak tanımlamayı seviyordu. Dinsel ya da etnik kimlik onun için çok daha gerilerden geliyordu. Doktor Çiprut, mesleğini seven ve onunla gurur duyan biriydi. Venedik'ten, Cenova'dan, Antwerp'ten gelen meslektaşlarıyla konuşmak, onlarla fikir alışverişinde bulunmak, yeni kitaplarla, yeni buluşlarla kendini geliştirmek ve bunları hastalarının iyileşmesi için kullanmak onun için en büyük ibadetti. Hele de umut kesilmiş bir hastayı iyileştirmek, işte bu Doktor Çiprut için hacca gitmekle eş değerdeydi. Soli onun bu tavrına büyük saygı duyuyordu. Henüz 21 yaşında olmasına karşın kendinden çok büyük olan kocasını anlayıp onun yaşam biçimine ayak uydurmakta hiç zorlanmamıştı. Elinden geldiğince Mordoha'ya yardımcı oluyordu. Evin idaresi dışında kalan zamanının büyük bir bölümünü bir anlamda onun hemşireliğini yaparak geçiriyordu. Henüz çok istemesine rağmen bir çocukları olmamıştı. İçin için buna üzülse de asla belli etmiyordu duygularını çevresine. Evin ve hastalarının dışında kalan zamanlarda bol bol kitap okuyordu. Bunların kimi dışarıdan gelmiş olanlar, kimi de babasının bastıklarıydı. Elindekini bitirir bitirmez gidip yenilerini alıyordu. Balat'taki küçük matbaadan. Böylece babasından da uzak kalmamış oluyordu. Annesi Rachel de genellikle kocasının yanından ayrılmadığı için ailece oturup sohbet ediyorlardı. Haliç'i seyrede seyrede. Tek içlerini sıkan, her ne kadar dile getirmeseler de Esther'in ters tavırlarıydı. Esther, Sol'i evlendikten sonra iyice arttırtmıştı hırçınlığını. Zaman zaman oldukça kırıcı davrandığı bile söylenebilirdi ablasına karşı. Sol'i baba evine gittiğinde iki kardeş karşılaşıyorlardı. Çok sık olmamakla birlikte. Esther de Galata'ya geliyordu ama her defasında olmadık bir nedenle tatsızlık çıkarıyordu. Sol'i ağzını açar açmaz başlıyordu. Sen kendini bu evde oturuyorsun diye bir şey mi sanıyorsun? Hürrem Sultan'la 3 bardak şerbet içtin diye burnun mu büyüdü? Senin benden ne üstünlüğün var? Bütün iyi niyetli ara bulma çabalarına rağmen Doktor Çiprut da alıyordu payını bu gerginlikten. Lütfen siz karışmayın enişte. Siz soylu hastalarınıza bakın. Bu dünya güzeli kızın derdinin tam olarak ne olduğunu anlamakta tüm aile zorluk çekiyordu. Rachel hayırlısıyla bir evlense diyordu. Oysa evlilik kelimesini duymaya bile katlanamıyordu Esther. Hemen başlıyordu. Ben mi, onunla mı diye avaz avaz bağırmaya. Böyle anlarda babası küçük bir çocuğa yapıldığı gibi okşuyordu kapkara saçlarını kızının. Yapma güzel kirazem, yapma kara meleğim. Madem ki istemiyorsun, olmaz o zaman, olmaz bebeğim. Esther'in çok ender olarak ablasını ziyarete geldiği günlerden biriydi bugün de. Hava ne çok sıcak ne de soğuktu. Terasa sarılmış mor salkımlar açmaya başlamıştı. Leylakların kokusu esen hafif rüzgarla bir oraya bir buraya savruluyordu. Sivri uçlu, koyu yeşil çam dallarıyla pembe çiçeklerle bürünmüş erguvan ağaçlarının arasından görünen deniz grimsi bir mavilikteydi. Tophane'nin az ötesinde kıyıya demirlenmiş 3 yabancı gemi vardı. İkisi boş gibiydi, öylece hafif hafif inip kalkıyordu uçları. Direkleri bir sağa bir sola sallanıyordu küçük çıtırtılarla. Üçüncüsü ise yükünü indiriyordu. Birbirlerine bağıran hamalların, gemicilerin sesleri oturdukları yere kadar ulaşıyordu. Doktor bütün dünyadan soyutlanmışçasına bir halde elindeki kitaba gömülmüştü. Arada bir yanı başındaki bardağı götürüyordu ağzına. Sol'i dudaklarından çıkacak her sözü önceden tarta tarta dikkatle ve yumuşacık bir ses tonuyla konuşuyordu kardeşiyle. Eğer istersen bir dahaki sefere seni de götürürüm hareme. Tabii eğer istersen. Esther omuzunu silkti. Çok istediğimden değil de dedi. Görmüş olursun işte tatlım. Aslında harem çok süslü, çok güzel bir yer. İşte o kadar. Bir yığın kadın var orada ama hiçbiri senin eline su dökemez. Seni görünce kıskanacaklar eminim. Esther güldü. Simsiyah saçlarını geriye attı. Hürrem bile mi? Tabii. Hem Hürrem Sultan o kadar güzel değil ki. Ama doğrusu çok akıllı ve bilgili. Ne yani, ben aptal mıyım? Solin'in kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Yine başlıyordu galiba patırtı. O durumu yatıştırıp düzeltecek bir cümle ararken terasa yaşlı hizmetkarları girdi. Doktoru görmek isteyen biri var dedi. Burak Paşa. Doktor hemen yerinden kalktı. Söyle, hemen geliyorum. Sen ona bir şeyler ikram et, ben de hazırlanayım. O çıkınca Esther, Burak Paşa da kim diye sordu. ablasına. İşte bir Osmanlı paşası, Macaristan seferinin en gözdelerinden. Bıçağından yaralanmış savaşta, doktor onu iyi etti. Aslında iyileşmişti, bilmem şimdi niye gelmiş. Ben hiç yakından paşa görmedim. Soli cevap vermedi, denize dalmıştı. Bir küçük kayıkta iki balıkçı olta atıp duruyordu. Gidip bir baksam. Ester'ciğim, onlar bizim gibi değil. Kadınlarla yan yana durmazlar. Uzaktan bakarım, görünmem. Olmaz. Neden olmazmış? Kimse görmez. Lütfen tutturma, çocuk gibisin. Ya öyle mi? Sen çok mu büyüksün? Kocan saray doktoru diye bir şey mi oldun? Soli sıkıntıyla başını salladı. Benim güzel kardeşim, ne ilgisi var? Ester'in suratı hırsla kasılmıştı. Hemen ayağa kalkmıştı. Belli, fırlayıp gidecekti her zaman yaptığı gibi. Soli çaresiz, peki git dedi. Git de bak, ama sakın kimseye görünme ve hemen geri gel. Ester kara bir kedi gibi yerinden fırlayıp evin oturma bölümüyle doktorun muayenehanesinin arasındaki salona doğru hızlı adımlarla gitti. Burak Paşa kendi oturdukları evlere hiç benzemeyen bu yeri dikkatle gözden geçiriyordu oturduğu kanepeden. İki yanındaki büyük duvarlara çeşit çeşit tablolar asılıydı. Tam karşısındaki duvar boydan boya kitaplarla kaplıydı. Köşede üzerine yedi kollu gümüş şamdanların yerleştirildiği ceviz bir masa vardı. Doktorun evine gelmekten hoşlanıyordu paşa. Doktordan da bunun nedenini tam olarak bilmiyordu. Ama gerçekten de hoşlanıyordu bu ortamdan. Bu yüzden de bahaneler uyduruyordu gelebilmek için. Aslında bacağı eskisinden bile iyiydi. Hizmetkarın kendisine ikram ettiği karanfilli ıhlamur çayından bir yudum daha aldı. Yaralanmış bacağını oynatırken o sırada bir tıkırtı duydu. Herhalde bu doktor mor dahaydı. Arkasına dönüp baktı. Bir karaltının hızla perdeyle örtülmüş kapının yanındaki büyük Çin vazosunun arkasına doğru saklandığını gördü. Hemen yerinden fırladı. İki adımda oraya ulaşıp karaltıyı kolundan yakaladı ve ışığa doğru çekti. Altı parmak burağın nefesi kesilmişti karaltının da. 24 Nisan 1529 Yeni Saray. Bre, nedir bu rezillik? Ferdinand denilen bu serseriye mi boyun eğeceğiz? Sultan Süleyman öfkeyle bağırıyordu divanda. Bir ay önce seraskerlik beraatını alan İbrahim Paşa kendi durumu zora düştükçe Almanları azdırıyor dedi. Ama Şarlken de dersini alacaktır. Bu sersem Zapolya ne işe yarıyor? Tuttuk adama Macar krallığını verdik. Korumayı beceremiyor. Leh elçisi Jerome Laçki. Sultan bağırdıkça ezilip büzülüyordu durduğu yerde. Aslında onun yapabileceği fazla bir şey yoktu bu konuda. Tek güvendiği, dün akşam büyük paralar verdiği Venedikli Girit'teydi. Girit'inin çok büyük bir etkisi vardı bazı paşa ve vezirler üzerinde. Zapolya'nın sorunu başka türlü çözebileceğe benzemiyordu. Osmanlı'nın desteklediği Yanoş, Zapolya ile Şarlken'in kardeşi Ferdinand Macar krallığı için çekişip duruyorlardı 3 yıldır. Ferdinand Tokay'da Zapolya'yı hezimete uğrattıktan sonra Osmanlı'nın kendini burada bırakmayacağını bildiğinden yolladığı elçilerle Macar kralı olarak tanınmasını, bunun için yüklü vergi vereceğini söylediyse de sultan bunu kabul etmemişti. Yanoş ise kayınpederi Leh kralının yanına sığınmıştı. Bir Macar haini ve asisi olarak tanınmak istemiyordu ve kayınpederinin desteğiyle bu işten sıyrılmayı umuyordu ama Osmanlı'dan çok korkan kral ona tek çarenin yine Osmanlı'yla işini halletmesi olduğunu söylediğinde işi yalvar yakar halletmek üzere İstanbul'a apar topar yollanmıştı Laçki. Efendimiz dedi titreyen bir sesiyle elçi, Yanoş, Zapolya, zat-ı alilerinize büyük bir saygıyla bağlıdır. Himayenizi beklerler. Gereken her türlü vergiyi de ödemeye hazırlar. Sultan, tabii ki verecek dedi. Ferdinand da buna hazır ama biz reddettik. Neden? Yanaş'a güvendiğimizden, sevdiğimizden. Eğilip İbrahim Paşa'ya Yanaş'ın vermeyi vaat ettiği vergi miktarını sordu. Venedikli Giritti uzun uzun bu verginin nasıl ne şekilde verileceğini bir gece önce anlatmıştı Seraskere. İbrahim Paşa'nın aldığı beratla imparatorluğun en önemli ikinci adamı olduğunu artık herkes biliyordu. Son olarak Ferdinand'ın elçilerine söyledikleri dilden dile dolaşıyordu. Bu büyük devleti idare eden benim her ne yaparsam yapılmış olarak kalır. Zira bütün kudret benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm. Eyaletleri ben dağıtırım. Verdiğim verilmiş ve reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği veya ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını onaylamayacak olursam gayri vaki gibi kalır. Çünkü her şey savaş, barış, servet ve kudret benim elimdedir. İbrahim Paşa ağır ağır anlattı vergi işini Süleyman'a. Aldığı cevap sultanın hoşuna gitmişe benziyordu. Elçiye dönüp bunu düşüneceğiz dedi. Düşüneceğiz ve onu haberdar edeceğiz. Var git bunları söyle ona. Jerome Laçki kanter içinde geri geri eğilerek ayrıldı huzurdan. O çıkınca Süleyman elini dizine koyup olduğu yerde şöyle bir sallandı. Sonra bu iş Viyana'yı halletmeden olmayacak dedi. Ve böylece müttefikimiz Fransuva'ya da destek vermiş oluruz. Charles'e karşı. Divan çok önemli konuları konuşup tartışıyordu. Anadolu'da bastırılan Alevi isyanları, Avrupa güçleriyle mücadele, yeni savaş planları ama Burak Paşa bunları izlemekte zorlanıyordu. Kendine sinirleniyordu bu yüzden. Kalın siyah bıyıklarının altında gizlenmiş dudaklarını ısırıp duruyordu. Bir türlü dikkatini tam olarak söylenenlere veremiyordu. Aklı bambaşka bir yerdeydi. Doktor Chiputr'un evinde gördüğü karaltıda. O ne müthiş, ne güzel bir kızdı. Kıvır kıvır lülelerle, omuzlara dökülmüş kömür karası saçlar, upuzun kirpiklerin gölgelediği, ateşli pırıltıların dolaştığı o gözler, o kiraz gibi kırmızı dolgun ve ıslak dudaklar, kanatları kısılmış keskin hatlı bir burun, ya o elinin kavradığı sıcak, ipek gibi ten, korkuyla itinip kalkan o göğüsler ve adını sorduğunda ona cevap veren o titrek ses, kiraze, kiraze, kiraze, kiraze. Onu gördüğünden beri başka hiçbir şey düşünemiyordu Burak, gece ve gündüz. Divan dağıldığında hep birlikte yemeğe gidilirken biraz hasta olduğunu, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek İbrahim Paşa'dan izin istedi ayrılmak için. Nedir Burak Paşa, neyin var? Biraz ağrı, biraz ateş. Git de yat biraz. Sırtına lapa koydur, çabuk iyileşmeye bak. Yakında yine düşeceğiz yollara. Burak onu selamlayıp avlu kapısına doğru yürüdü. O giderken İbrahim Paşa yanındakilere dönmüş gülerek, bekar adam diyordu. Kendine bakamıyor. Bunu evlendirmek gerek. Saray kapısından çıkan Burak da bunu düşünüyordu. Kararlıydı. Alacaktı kirazeyi. Hem de en kısa zamanda. Madem ki Chiprut'un baldızıydı, gidip onunla konuşurdu. Çok akıllı, mantıklı bir adamdı doktor. Hayır demezdi. Doktor hayır demezdi ama bakalım kız isteyecek miydi? İstemezse ne olurdu? Koskoca Osmanlı paşası onu mu dinlerdi? Kolundan çeker alırdı. İçini tuhaf bir sıcaklık kapladı. Altı parmak paşanın, kirazenin kolunu düşününce yok, bu olmazdı. O zaman sultanın kulağına giderdi, saray doktorunun baldızına bunu yapamazdı. Üstelik bu insanlar Yahudiydi. Kora ananın sesi yine geçmişten gelip yankılanmaya başlamıştı kulaklarında. Kaç Hristiyan, kaç, senin anan Yahudi, kaç. Neden adı Hristiyandı, anası Yahudi ise? Onun anası kimdi, babası kimdi, ben kimim diye mırıldandı. Ben kimim? Öylesine hızlı adımlarla yürüyordu ki ter içinde kalmıştı. O sırada ezan okunmaya başladı. Camiye doğru yöneldi. Ben altı parmak Burak Paşa'yım diye tekrarlıyordu içinden. Altı parmak Burak Paşa'yım ben. Balat. Nesi var bizim kirazenin diye sordu Moşe. Çok durgunlaştı. Hiç konuşmuyor kaç gündür. Ne olur kirazlı deyip durma Ester'e. Nedense hiç hoşuma gitmiyor dedi Raşel. Tamam Ester diyorum. Nesi var bu Ester'in? Karı koca Nahmiyaslar bahçede oturmuş baharın tadını çıkarıyordu. Raşel bir küçük cennete çevirmişti avluyu. Sanki ilkbaharın tüm çiçekleri burada açmıştı. Cıvıl cıvıldı her yer. Hercailer, şebboylar, aslan ağızları, Hüsnü Yusuflar, kendiliğinden çıkan papatyalar ve gelinciklere karışıp cümbüşlü bir halı gibi kaplamıştı tarhları. Kirazlar, erikler, elmalar, ayvalar ve şeftalilerse yavaştan yeşil yapraklarla donanmaya başlamıştı. Evin önünü kucaklayan yasemin beyaz tomurcuklarla doluydu. Bahçe kapısı mor salkımlardan görünmüyordu. Gökyüzü masmaviydi. Moşe geçenlerde 55'ine basmıştı. Raşel ise birkaç ay önce 52'ye. Yaşlandığı için hiç üzülmüyordu Raşel. Tam tersine acıyla özdeş bir gençliğin uzaklarda kalmasından çok memnundu. Hayatının en güzel, en huzurlu günlerini yaşadığını düşünüyordu. Tanrı sonunda ona bu mutluluğu vermişti. Başını yukarı kaldırıp şükretti. Gülümseyerek kocasına baktı, elini tuttu. Üzülme Moşe dedi. O çok genç, kim bilir neler geçiriyor aklından. Neleri dert ediniyor. Merak etme, durulur bir evlense. Evlilik söz konusu olunca fısıldaşmaya başlamışlardı farkına varmadan. Ester'in hışmından çekiniyorlardı. Evet, bir evlense herkes onun peşinde ama kimseleri beğenmiyor. Şu kapalı çarşıdaki ünlü kuyumcu Sarfati var ya, o da haber yollamış oğlu Leon için dün. Ne dedin? Ne diyebilirim ki, atlattım. Hele dur bakalım, ağzını ararım ben onun. Bakarsın olur der. Ah be Raşel, nerede o günler? Karı koca el ele gözlerini hafif yumarak oturdukları yerde arkalarına yaslandılar. Güneş tam tepedeydi, ortalık pırıl pırıldı. Ester'in odasına ise neredeyse karanlık denebilirdi. Sıkı sıkı çekmişti perdeleri, sırt üstü yatağına uzanmış, gözlerini tavandaki tahtaların budaklarına dikmişti. Ama onları görmüyordu. Gözü açıkken de, kapalıyken de bir tek şey görüyordu o. Gözlerine dikilmiş upuzun kirpikli, içinde ateşli pırıltılar dolaşan gözleri, beyaz sarığın kenarından çıkan simsiyah kıvır kıvır saçları, pos bıyığın altındaki dolgun dudakları, kanatları kısılmış keskin hatlı burnu ve ta yüreğine işleyen o kalın sesi. Kimsin sen? Ya o kolunu kavrayan güçlü el, soluğunu kesen soluğun sıcaklığı? Ester, Burak Paşa'dan başka bir şey düşünemiyordu. Ne kadar uğraşsa da bunu başaramıyordu. Kendine kızıyor, öfkeleniyordu. Bir erkeğin onun hayallerine böylesine izinsiz ve pervasız taht kurmuş olmasına tahammül edemiyordu. Yoksa herkesin sözünü ettiği aşk bu muydu? Hırsla yastığını tutup fırlattı. Odanın uzak bir köşesine, sonra yüzü koyun kapandı yatağına. Sanki sıtmaya yakalanmış gibi titriyordu. İçinde kopan kasırga dalga dalga yayılıyordu tüm bedenine. Engel olamıyordu kendine, bir çılgın gibi onu tekrar görmek istiyordu. O sırada annesi seslendi. Ester, Ester, bak kim geldi. Haydi gel yavrum bahçeye. Ester cevap vermedi. Kimseyi görecek halde değildi. Sonra başka bir ses daha duyuldu. Kiraze, güzeller güzeli, ben geldim. Bak sana neler getirdim. Bu Kira kadındı. Kira, Rumca kadın, hanım demekti. Bu kadınlar ev ev dolaşıp kocalarının dükkanlarındaki malları satarlardı. Kafesler arkasındaki Müslüman kadınlar değerli kumaşları, mücevherleri onlar aracılığıyla kendi gözleriyle görüp seçmenin tadına varırlardı. Yahudi kadınları her ne kadar kendi aralarında erkeklerle birkaç göç içinde olsalar da genelde Osmanlı geleneğine uygun olarak yaşadıklarından bu alışveriş biçimi onların da sıkça kullandıkları bir yöntemdi. Kiranın girip çıkmadığı yer yok gibiydi. En küçük evlerden saray haremine kadar. Bu çenebaz ve becerikli kadınların yalnızca ticaretle uğraşmadıkları, kimi ilişkilere ara buluculuk yaptıkları da söylenirdi. Sokağa çıkamayan harem ahalisinin bir yığın karanlık ve entrikalı işlerde onları kullanıyor olmaları çok da hayal dışı bir şey değildi. Ama bunu herkes tahmin ettiği ve hatta bildiği halde tuhaf bir biçimde kiralar engellenemezdi.